Ayrım 8, Vatikan'ın Zindanları, André Gide, sayfa 95. Madame Amelia Floris, Peterat soyadıyla doğmuştu. Veronica Armand Debussy ile Marguerite de Baraglio'nun küçük kız kardeşiydi. Arnica gibi birini tuhaf bir adı vardı. Flippert Peterat. Oldukça ünlü bir bitki bilimciydi. İkinci İmparatorluk zamanında evliliğin mutsuzlukları içinde daha genç bir adamken doğacak çocuklarına çiçek adları takmaya karar vermişti. İlk koyduğu adını Veronica adını bazı dostlar biraz özel bulmuşlardı. Marguerite adını koyup da yelkenleri indirdiğini, şunun bunun sözüne boyun eğdiğini, bayağılığa düştüğünü çıtlattıkları zaman birdenbire ayak diremiş, üçüncü meyvesini bütün son ağızları kapatacak kadar keskin bir bitki adıyla taçlandırmaya karar vermişti. Arnika'nın doğuşundan az sonra Flaubert, hırçınlaşmış, karısından da başkentten de ayrılarak gidip Pau'ya yerleşmişti. Karısı kışın Paris'te oyalanıyor ama güzel havalar başlar başlamaz doğduğu kente Terbes'e gidiyor. İki büyük çocuğunu da alıp ailesinin eski bir evinde kalıyordu. Veronica ile Margarita yıllarını Terbes'le Pau arasında yarı yarıya paylaşıyorlardı. Küçük Arnica'ya gelince ablaları da annesi de kendisini hor gördükleri için yazın da kışın da babasının yanındaydı. Biraz da böndü. Güzelden çok dokunaklı bir yüzü vardı. Çocuğun en büyük eğlencesi babasıyla birlikte kıra gidip ot toplamaktı. Ama manyak adam çoğu zaman hüzünlü yaratılışına kapılıp onu böylece bırakıverir, tek başına uzun bir yürüyüşe çıkardı. Bitkin döner, yemekten hemen sonra da kızına bir gülümseme ya da bir sözcü bile sadaka olarak vermeden yatağına sokulurdu. Ozanlık damarı tutunca flüt çalar, bıkıp usanmak bilmeden hep aynı havaları yinelerdi. Geri kalan zamanlarında da büyük bir dikkatle çiçek resimleri çizerdi. Adını Redesa koydukları mutfak ve ev işleriyle uğraşan bir ihtiyar hizmetçi bakardı çocuğa. Bildiği pek az şeyi ona da öğretmişti. Bu yüzden Arnica 10 yaşına geldiği zaman okumakta bile güçlük çekiyordu. İnsanlık saygısı Flaubert'ı uyardı. Arnica 12 kadar küçük kızla, pek küçük birkaç oğlanın kafasına yinelemeye zoruyla bazı ilkel bilgiler yerleştiren dul Madame Sömen'in yanına pansiyona verildi. Arnica Patrit ne çekinme bilirdi ne savunma. Adının insanları güldürebileceğini o güne kadar hiç düşünmemişti. Pansiyona girdiği gün gülünçlüğünü birdenbire anlayıverdi. Alaylar dalgası ağır bir yosun gibi eğdi onu. Kızardı, bozardı, ağladı. Madame Sömen'e de bu yakışık almaz davranış yüzünden bir çırpıda bütün sınıfı cezalandırmakla, önce hiç kötülüğü olmayan bir kahkahaya kin katmak gibi bir beceriksizlik gösterdi. Arnica uzun, bitkin, şaşkın, kollarını iki yana sarkıtmış küçük sınıfın ortasında duruyordu. Madame Sömen, "Soldan üçüncü sıraya, Mademoiselle Petret," deyince çocuklar ne kadar azarlanırsa azarlansınlar daha zorlu bir kahkaha kopardılar. Zavallı Petrit, yaşamı daha şimdiden kaba şakalarla, aşağılamalarla çevrili bir yol gibi görünüyordu önünde. Bereket versin ki Madame Sömen onun bu sıkıntısına duygusuz kalmadı. Çok geçmeden dul kadının kucağında bir sığınak buldu küçük kız. Arnica derslerden sonra gidip de babasını evde bulamamaktansa, pansiyonda seve seve oyalanıyordu. Arnica'dan 7 yaş büyük bir kızı vardı Madame Sömen'in. Biraz kambur diye kibar bir kızdı. Madame Sömen onu bir koca yakalamak umuduyla pazar akşamları konuklar çağırır, hatta yılda 2 kez de danslı şarkılı eğlenceler düzenlerdi evinde. Kimi eski kız öğrencileri aileleriyle birlikte minnet duygusuyla, gelecekten bir şey beklemeyen, kimi yoksul delikanlılar da yapacakları başka bir şey olmadığından katılırlardı bu toplantılara. Arnica bütün bu toplantılarda bulundu. Parıltısız bir çiçekti. Ortadan silinecek derecede sessizliğe gene de bir gün ilgi çekecekti. 14 yaşında babasını yitirdiği zaman yetim kızı Madame Sömen bağrına bastı. Kendisinden biraz daha büyük olan kız kardeşleri artık pek seyrek olarak geliyorlardı onu görmeye. Bununla birlikte Marguerite 2 yıl sonra kocası olacak adamla ilk kez bu kısa yoklamalardan birinde karşılaşmıştı. Julius de Baraglio oldu bu adam. 28 yaşındaydı. Daha önce de söylediğimiz gibi Parma dükalığının Fransa'ya geçişinden az sonra Pau dolaylarına yerleşmiş olan büyük babası Robert de Baraglio'nun yanında sayfiyedeydi. Marguerite onun parlak kısmeti ama Petrit kızlar da pek parasız değillerdi öyle. Arnica'nın kamaşmış gözlerinde kız kardeşini kendinden daha da uzaklaştırıyordu. Hiç kuşkusu yoktu. Hiçbir zaman bir kont, bir Julius kendisine yönelmeyecek, hoş kokusunu içine çekmeyecekti. Sonra da bu can sıkıcı attan, bu Petrit adından kurtulabileceği için de kıskanıyordu kız kardeşini. Margarita adı pek hoştu. Ne de güzel uyuyordu de Baraglio'yla. Yazıklar olsun. Arnika adı hangi soyadıyla gülünç kaçmazdı ki? Hiçbir zaman açılmamış, ezik gönlü, gerçeklerden bıkmış şiiri deniyordu. 16 yaşına geldiği zaman solgun yüzünün iki yanında nedamet diye adlandırılan şu düşük kâküller vardı. Dalgın mavi gözleri kara saçlarının yanında şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Perdesiz sesi hiç de sert değildi. Şiirler okur, şiir yazmaya çabalardı. Kendini yaşamdan uzak tutan her şeyi şiirsel sayıyordu. Madame Sömen'in akşam toplantılarına candan bir dostluğun, daha çocuklukta birbirinden ayrılmaz bir duruma getirdiği iki delikanlı gelirdi. Biri iri olmasa da biraz eğilmiş, kuru olduğu kadar zayıf olmayan, saçları sarışın olmaktan çok solgun, büyük burunlu, çekingen bakışlı bir delikanlıydı. Ama Amedeo Floresi'ydi bu. Öteki sert, kara, dik saçları, kısa kesilmiş bodur, şişman, tuhaf bir alışkanlıkla başını sürekli olarak sol omzunun üzerine eğip ağzını hep açık tutan, sağ elini durmadan öne uzatan bir gençti. Şimdi de Gaston Plaffes'ı anlattı. Amedeo'nun babası mermerci, mezar yaptırtma müteahhitiydi ve cenaze çelenkleri satıcısıydı. Gaston önemli bir eczacının oğluydu. Ne kadar tuhaf görünürse görünsün bu Plaffes adı, Pirene dağlarının kolları üzerinde bulunan köylerde pek yaygındır. Bazen oldukça farklı biçimlerde yazılırlar ama hep aynı ad söz konusudur. Bu satırların yazarı bir inceleme için gittiği Sta bucağında, yalnız burada bir noter, Blapapas, bir berber, Blafafas, bir de domuz kasabı Blafeis görmüştü. Bunlar kendilerine sorulduğu zaman hiçbir ortak kaynak tanımıyorlardı. Her biri öbür ikisinin adının çirkin yazılışlarına hor gözüyle bakıyordu. Her neyse, metin bilime ilişkin olan bu bilgi ancak pek dar bir okuyucu sınıfını ilgilendirebilir. Floris'e olmasa Blaffas, Blaffas olmasa Floris'e ne olurdu? Kestirmek zor. Lisede teneffüs saatlerinde hep bir arada görünürlerdi. Durmadan tefe konurlar, birbirlerini avutur, birbirlerine sabır verir, destek olurlardı. Blaffas bir esler derlerdi onlara. Dostlukları her ikisine de yaşamın acımasız çölünde tek gemi, tek vaha gibi gelirdi. Biri bir zevk tatmaya görsün, hemen öbürüyle paylaşmak isterdi. Daha iyi bir deyimle söylemek gerekirse, birlikte tadılmaktan sonra hiçbir zevk olamazdı onlar için. Blafoforiler çok çalışırlardı ama gene de ortanın altında öğrencilerdi. Ufak tefek borçlar karşılığında ödevlerini düzelten, hatta kendi eliyle yazan Exude Lovision olmasa sınıfın sonuncusu olurlardı hep. Bu Lovision kentin başta mücevhercilerinden birinin küçük oğluydu. Bundan 20 yıl önce mücevherci Cohen'in biricik kızıyla evlenmesinden az bir zaman sonra işlerin iyi gitmesi üzerine gazino yakınlarına yerleşmek için kentin yoksul mahallesine ayrıldığı sırada mücevherci Albert Lovey, İki kurumu birleştirdiği gibi iki adı da birbirine yakıştırmayı uygun görmüştü. Blaffas sağlamdı ama Florise çürük yapılıydı. Ergenlik çağı yaklaştıkça Gaston'un yüzü gölgelenip kabardı. Özsü bütün bedenini kıllandıracak diyebileceği gelirdi insanın. Bu arada Amedeo'nun daha zayıf cildi direniyor, yanıyor, sivilceleniyordu. Sanki kıllar çıkmak için nazlanıyorlardı. Baba Blaffas kanı arıtacak ilaçlar salık verdi. Bundan sonra Gaston her pazartesi çantasından sivilcelere iyi gelecek bir şurupla dolu bir küçük şişe getirip dostuna gizlice veriyordu. İkisi de bol bol merhemler kullandılar. Amedeo ilk nezlesine bu sıralarda tutuldu. Pau'nun yumuşak iklimde olmasına karşın bütün kış yakasını bırakmadı bu nezle. Sonra da akciğer borularında üzücü bir zayıflık bıraktı. Gaston'un yeni bakımlarına yol açtı bu durum. Baba Blafos'un yaşlı bir papazın verdiği reçeteye göre kendi eliyle yaptığı ünnaplı, likenli patlar, göğüs yumuşatıcı okaliptuslu şekerler taşıyıp duruyordu dostuna. Amedeo kolayca nezleye tutulduğu için atkısız dışarı çıkmamaya boyun eğmek zorunda kaldı. Amedeo'nun babasının yerine geçmekten başka bir hırsı yoktu. Ama Gaston gevşek görünmekle birlikte yeni şeyler yapma yeteneğinden de yoksun değildi. Daha lise öğrencisiyken bile ufak tefek buluşlar yapmaya çalışırdı. Doğrusunu söylemek gerekirse daha çok eğlendirici şeylerdi bunlar. bir sinek tuzağı, bir bilye terazisi, sırasında bir sürgü, yüreği gibi bunların da gizli kapaklı bir yanı yoktu. Mesleğin ilk denemeleri ne kadar basit olurlarsa olsunlar, ileride onu daha önemli alıştırmalara yönelteceklerdi. Bunun ilk sonucu göğsü zayıf tiryakiler getireceklerdi. Başkaları için duman çekici pipo oldu. Bu pipo, eczacının vitrinlerinde uzun zaman boy gösterdi. Amedeo Florisse ile Gaston Blafas Arnica'ya birlikte vuruldular. Kaçınılmaz bir şeydi bu. İşin hayranlık verici yanı, birbirlerini hemen aştıkları bu aşkın, onları ayırmak şöyle dursun, dikişlerini pekiştirmesiydi. Arnica'da ilk zamanlarda ne kıskandıracak bir şey yaptı ne ötekini. Hem daha hiçbir aşkını açmış değildi. Arnica ise Madame Sömen'in pazar toplantılarında onlara şurup, mine çiçeği, papatya çiçeği suyu ikram ederken seslerinin titreyişini fark etse bile aşık olabileceklerini hiçbir zaman aklına getiremez. Akşam dönünce ikisi de onun erdemini, inceliğini övüyor, yüzü solgun olduğu için kaygılanıyor, umutlanıyorlardı. İkisi de aşklarını aynı akşam birlikte açmak, sonra onun kararına boyun eğmek düşüncesinde uyuştular. Arnica aşkla yeni karşılaşıyordu daha. Yüreğinin saflığı, şaşkınlığı içinde Tanrı'ya şükretti. Kendisine düşünceye kadar bir zaman bırakmalarını rica etti. Abası yanmışlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse ne birincisine bir eğilimi vardı ne de ikincisine. Bir erkeği ilgilendirebilmekten umudunu kesmişti. Kendisiyle ilgileniyorlardı da onun için ilgileniyordu onlarla. Gittikçe daha çok arttı kararsızlığı, 6 hafta boyunca isteklerin gösterdiği saygıyla sarhoş oldu. Blaforler geceleri gezerken ilerlemelerini karşılıklı olarak hesaplıyor. Onun ihsan ettiği en önemsiz sözcükleri, bakışları, gülümsemeleri hileye düzene sapmadan uzun uzun anlatıyorlardı birbirlerini. Arnica da odasına çekilince ufak kağıtlar üzerine Arnica Blafas, Arnica Floriseri diye yazıyor. Sonra Arnica Blafas mı, Arnica Florisse mı diye yorumlamacasını yenileyip duruyor. Bu iki adın dehşeti ortasında bir türlü karar veremiyor. Sonra bu kağıtları mumun alevinde dikkatle yakıyordu. Sonra birdenbire bir oyun gününde Florisse'yi seçiverdi. Amedeo az önce adının sonradan bir önceki hecesinin üzerine basa basa kendisine İtalyanımsı gelen bir tarzda Arnica dememiş miydi? Düşünmeden yapmıştı bunu. Bir de o sırada havaya uyum katan Madame Sömen'in piyanosunun etkisiyle böyle söylemişti kuşkusuz. Bu Arnica adı, kendi öz adı, şiir, aşk belirten, beklenmedik bir müzikle doluymuş gibi gelmişti ona. Salonun yanında küçük konuşma odasında yapayalnızdılar. Birbirlerine öylesine yakındılar ki birdenbire gevşeyiveren Arnica minnetle ağırlaşan başını eğince alnı Amedeo'nun omzuna dokundu. O da büyük bir ciddilikle elini tuttu. Arnica'nın parmaklarının ucundan öpüverdi. Amedeo dönüşte dostuna mutluluğunu söyleyince Gaston alışkanlığının tersine hiçbir şey söylemedi. Bir fenerin önden geçtikleri sırada dostu ağlıyormuş gibi geldi Florisse'ye. Amedeo ne kadar bön olursa olsun mutluluğunu dostunun bu son noktaya kadar paylaşabileceği düşünebilir miydi? İyice bozuldu, utandı, Blafas'ı kollarını aldı, sokak ıssızdı, ona yemin etti. Ne kadar büyük olursa olsun da aşkı, dostluğu çok daha üstündü. Evliliği de azaltmayacaktı bu dostluğu. Sonra Blafos'un herhangi bir kıskançlık acısını çektiğini duymaktansa evlilik haklarına hiçbir zaman yararlanamayacağını söz vermeye hazırdı. Hem de mutluluğu üstüne. Blafos da Florisse de ateşli insanlar değildiler. Bununla birlikte erkeklik duygularıyla kafası daha çok karışan Gaston sustu. Amedeo'nun söz vermesine ses çıkartmadı. Avunabilmek için kendini çalışmaya veren Gaston, Amedeo'nun evlenişinden az bir zaman sonra plastik kartonu buldu. Önceleri hiçbir şeye benzemeyen bu buluş, önce Lavico'nun Blafus'lara karşı azalan dostluğunu yeniden canlandırmak gibi bir sonuç verdi. Ex-Duco Lavinson, dinsel heykeltıraşlığın bundan çok yararlanabileceğini hemen seziverdi. Dikkate değer bir sezgiyle Roma kartonu, katalog, dizini Blafos, Florisse ve Levinson kurumunu sakladığı plastik Roma kartonu oldukça yeni bir buluştur. Apayrı bir yapılışı vardır, mukavva hamurunun ve bunun gibi şeylerin yerini tutar ama onlardan daha elverişlidir. onun kullanılması kusurludur kaldırır diye haber veriyordu. Arkadan değişik örnekçilerin betimlemeleri geliyordu diye adlandırırdı dostunu, buluşunu. Böylece Blaffas, Floriste ve Lavincon kurumu kurulmuş oldu. 60.000 frankla girişiliyordu işe. Blaffas'lılar da 10.000 frank gibi önemsiz bir parayla katılıyorlardı. İki dostunun borca girmesine Lavincon'un gönlü razı olmadığından geri kalan 50.000'i cömertçe kendisi sağlıyordu. Şu da var ki bu 50.000 frankın 40.000'i Floriste'lere ödünç vermişti. Arnica'nın dramasından alınıyordu bu para. 10 yıl içinde ödenecek, toptan %4,5 faiz getirecekti. Arnica'nın hiç beklemediği bir şeydi bu. Amedeo'nun servetçiğini girişilen işin uğrayabileceği tehlikelerden koruyordu. Buna karşılık Blaffas'lılar kendi bağıntılarının desteğini sağlıyor, yani Roma kartonunun etkinliğini göstermesi koşuluyla birçok kilise adamının yardımını kazanmış oluyorlardı. Bu adamlar bazı önemli siparişlerden başka gittikçe gelişen sanat eğitimi, ataların kaba inancını şimdiye yapıtlar istediğinden, dindarların büyüyen gereksinimlerini karşılamak için birçok küçük kilise bölgelerini FBL kurumuna başvurmaları gerektiğine inandırdılar. Diğeri kilisece kabul edilmiş bazı sanatçılar da Roma kartonu işinde rol alarak yapıtlarının salon jürisince kabul edilmesini sağladılar. Lavincon, Blaffas'lıları Pau'da bırakacak, Paris'e yerleşmişti. Burada onun becerikliliğiyle kurum kısa zamanda büyük gelişmeler göstermişti. Kontes Valentino de Saint-Prix için Arnica aracılığıyla Blaffas ve ortakları kurumunu papayı kurtarma davasıyla ilgilendirmeye çalışmasından, kendi verdiği paranın bir bölümünü kurtarmak için floristaların büyük dindarlığına başvurmaktan daha doğal bir şey olabilir miydi? Ne yazık ki Blaffas'lılar işin başına ufak bir para yatırdıkları için kazançları da azdı. Gösterilen kazançlardan 12'de ikisi geçiyordu ellerine. Ötekilerden hiç Amedeo gibi Arnica'da para konusunun hiç ağzını almadığı için Kontes bunu bilmiyordu. 3. Sayın madam, ne oldu? Mektubunuz beni çok korkuttu. Kontes Arnica'nın kendisine doğru ittiği koltuğa çöktü. Ah madam Floriste, bakın bırakın da dostum diyeyim size. Siz de yaralayan bu acı birbirimize yaklaştırıyor. Ah, bir bilseniz. Söyleyin, söyleyin, daha fazla bekletmeyin beni. Ama öğrendiğim, size de söyleyeceğim şey aramızda bir giz olarak kalmalı. Arnica'ya kimsecikler bir giz vermemişti o zamana kadar. Acı acı, hiçbir zaman hiç kimsenin gizini kimseye vermedim, dedi. İnanmayacaksınız sözlerime. Yok canım, yok, diye inliyordu Arnica. Ah, diye inliyordu Kontes. Bakın, bir fincan, bir şey hazırlamak iyiliğini gösterir misiniz bana? Ne olursa olsun, seziyorum, elden ayaktan çıkmak üzereyim. Minik çiçeği suyu mu istersiniz, ıhlamur mu, papatya suyu mu? Ne olursa olsun çay daha iyi. Önce inanamıyordum. Mutfakta kaynar su var. Bir iki dakikalık iş. Arnica içeride uğraşırken Kontes'in meraklı gözü salonu inceliyordu. Cesaret kırıcı bir alçak gönüllü havası esiyordu burada. Yeşil repsten iskemleler, kızıl kadifeden bir koltuk kaplaması, bayağı bir koltuk daha, kendi oturduğu koltuk, bir masa, bir akaju konsol, ocağın önünde yün saçaklarından bir halı, şöminenin üzerinde küre biçimde cam mahvaza altında kaymaklaştırılan bir saatin iki yanında, kaymak taşından oymalı iki vazo, onlar da cam mahvaza altında, masanın üstünde aile fotoğraflarından oluşan bir albüm, konsolun üstünde bir mağarası içinde Notre Dame de Latour'un bir resmi, küçültülmüş bir örnek, Roma kartondan her şeyi vazgeçmeye yöneltiyordu Kontes'i, cesaretin eridiğini duyuyordu. Ama belki de sahte yoksullardı bunlar, pinti kimselerdi. Arnica bir tepsinin üstüne bir çaydanlık, bir fincan ve şeker koymuş geliyordu. Çok yoruyorum sizi. Yo, rica ederim. Yalnız önce olsun daha iyi, sonra gücüm kalmaz çünkü. Arnica oturduktan sonra Kontes, pekala diye başladı. İşte papa. Hayır, söylemeyin bana, söylemeyin, dedi hemen Madame Floriste. Elini ileriye uzattı, sonra zayıf bir çığlık kopararak geriye devrildi, gözleri kapalı. Kontes usul usul bileğine vuruyordu. Zavallı dostum, diyordu. Sevgili dostum, Bu gizli taşıyamayacağınızı iyi biliyordum. Arnika en sonunda gözlerini açtı. Öldü mü? Diye mırıldandı. Valentino ona doğru eğildi o zaman. Hapsedildi, diye fısıldadı kulağına. Şaşkınlık Madame Floresser'ı kendine getirdi. Valentino da uzun öyküsüne başladı. Tarihlerde aksıyor, olay sıralarını karıştırıyordu ama iş ortadaydı. Kesindi, tartışma götürmezdi. Kutsal babamız imansızların eline düşmüştü. Kendisini kurtarmak için gizliden gizliye bir haçlı seferi hazırlanıyordu. Bunu sonuçlandırmak için de her şeyden önce bol para gerekiyordu. Arnika dehşet içindeydi. Amadio ne diyecek diye inliyordu. Dostu Blafus'la birlikte gezintiye çıkmıştı. Amadio ancak akşama dönecekti. Valentino Arnika ile vedalaşırken birçok kez "Aman ona söyleyin de gizi iyi saklasın" diye ineliyordu. "Öpüşelim sevgili dostum, cesaret." Arnika şaşkınlık içindeydi. Islak alnını kontese uzatıyordu. "Yarın gene uğrayacağım ama ne yapmayı düşündüğünüzü öğrenmek için. Monsieur Floresse ile konuşup görüşün. Ama düşünün ki kilise tehlikede. Şunda da anlaştık. Yalnız kocanıza söyleyeceksiniz. Söz veriyorsunuz bana. Başkalarına tek sözcük söylenmeyecek, öyle değil mi? Tek sözcük bile." Comtesse de Saint-Prix baygınlığa pek yaklaşan bir bitkinlik içinde bırakmıştı Arnika'yı. Amelio gezintiden döner dönmez söyledi söyleyeceğini. "Dostum çok acı bir şey öğrendim," dedi. "Zavallı kutsal babamızı hapsetmişler." Amelio, "Hadi canım sen de," dercesine, "Olamaz," dedi. Arnika hıçkırmaya başladı o zaman. "Biliyordum," dedi. "Bana inanmayacağını biliyordum." "Ama dur bakalım sevgilim, dur bakalım," diyordu Amedio. Bir yandan da havanın birdenbire değişmesinden korkarak sırtına geçirmeden dışarı çıkartmadığı parsünü çıkarıyordu. "Aklın alıyor mu bu işi senin? Kutsal babamıza dokunsalardı herkes bilirdi, gazeteler yazardı. Hem de kim hapsedebilir ki onu?" "Valentina loca," diyor. Amedio delirmiş diye düşünerek baktı Arnika'ya. Gene de "Loca mı?" dedi. "Hangi loca?" "Ben nereden bileyim istiyorsun? Valentino söylememeye söz vermiş." "Kim anlatmış ona bütün bunları?" "Söylememi yasak etti. Bir kardinal tarafından onun kartıyla gelen bir papaz." Arnika toplum işlerinden hiçbir şey anlamazdı. Madame de Saint-Prix'in anlattıklarını çok bulanık bir biçimde aktarıyordu ancak. Tutsaklı kapis sözcükleri, karanlık, yarı romantik görüntüler uyandırıyordu gözlerin önünde. Haçlı seferi sözcüğü onu alabildiğine coşturuyordu. En sonunda Amedio sarsılıp da gitmekten söz etmeye başlayınca onu başında tulgayla zırhlar içinde at üstünde gördü. Amedio odanın içinde geniş adımlarla dolaşıyordu şimdi. "Bir kez para, o bizde yok," diyordu. "Hem ben para yardımıyla yetinebilir miyim sanıyorsun? Birkaç banknotu gözden çıkarttım diye yan gelip yatabilir miyim sanıyorsun? Sevgili dost, bana söylediklerin aslı varsa korkunç bir şey bu. Bu durumda yan gelip yatılmaz. Korkunç, anlıyor musun?" "Evet, iyice seziyorum. Ama biraz açıkla bana, niçin?" "Ah, şimdi bir de açıklamaya girişeceksek." Ve Amedio şakaklarında terler, umutsuz kollarını havaya kaldırıyordu. "Hayır, hayır," diyordu. Sonra, "Vermemiz gereken para değil. Bu durumda kendi kendimiz. Blafus'a danışacağım, bakalım ne diyecek." Arnika çekine çekine, "Valentino de Saint-Prix kimseye söylemem için söz aldı benden," dedi. "Blafos herhangi bir kimse değildir. Hem de bunu yalnız kendisi saklamasını sıkı sıkı tembih ederiz. Gidersin nasıl belli etmezsin gittiğini?" "Gittiğim bilinecek ya, nereye gittiğim bilinmeyecek." Sonra ona dönüyor, acıklı bir sesle yalvarıyordu. "Arnika sevgilim, bırak gideyim." Arnika hıçkırıyordu. Şimdi de o istiyordu. Blafos'un yardımını. Amedio dostunu getirmeye gidecekti ama dostu tam bu sırada kendiliğinden geldi. Her zamanki gibi önce salonun camına vurdu. "İşi öğrenir öğrenmez, yaşamımda duyduğum olayların en garibi," dedi. "Hayır, ama aslına bakarsan kim umardı böyle bir şeyi?" Sonra birden daha Floresta'nın niyetlerinden hiçbirini öğrenmeden, "Dostum," dedi, "yapacağımız bir tek şey var, gitmek." "Görüyorsun ya," dedi Amedio, "ilk düşündüğü bu." Dostunun ikinci düşüncesi, "Ne yazık ki ben zavallı babamın sağlık durumu yüzünden kalmak zorundayım," oldu. Aslında ararsan yalnız olman daha iyi, dedi Amedeo. İkimiz birden gidersek göze batarız. Ama ne yapacağını biliyor musun? Amedeo bedenini yukarı çekip kaşlarını kaldırıyor sanki elimden geleni yapacağım. Daha ne istiyorsun demek istiyordu. Blafos konuşmasını sürdürüyordu. Kime başvuracağını biliyor musun? Nereye gideceksin? Ne yapacaksın orada? Önce olan biteni öğreneceğim. Öyle ya bütün bunlar doğru değilse? İyi ya kuşku içinde kalamam. Gaston hemen atılıyordu. Ben de. Dostum biraz daha düşün diyecek oluyordu Arnika. Her şey düşünüldü. Gizlice gidiyorum. Ama gidiyorum. Ne zaman hiçbir şeyin hazır değil? Hemen bu akşam. Neyim eksik? Ama hiç yolculuk etmedin sen. Beceremeyeceksin. Amedeo hırtlavusunu oynatan hafif sevimli bir takılmayla göreceksin canım göreceksin. Size serüvenlerimi anlatacağım diyordu. Nezle olacaksın bu kesin. Atkımı sararım. Yürürken duruyor bir bebeği gülümsetmek ister gibi işaret parmağın ucuyla Arnika'nın çenesini yukarıya kaldırıyordu. Gaston ihtiyatlı tutumunu sürdürüyordu. Amedeo ona yaklaştı. Tarifeye sen bakacaksın. Sana güveniyorum. Marsilya'ya ne zaman iyi bir tren olduğunu söylersin bana. 3. mevkide. Evet. 3. mevkide gideceğim. Kararım karar. Kısacası sen ayrıntılı bir tarifi hazırla bana. Aktarma yapacağım yerleri yaz. Büfeleri de sınıra kadar. Ondan sonra alışırım. Kalkarım bu işin altından. Tanrı da Roma'ya kadar yol gösterir bana. Bana yazarsanız post restant. Görevinin önemi beynini alevlendiriyordu. Gaston gittikten sonra da hep odayı adımlıyor, mırıldanıyordu. Bu iş bana ayrılacaktı, öyle mi? Duygulu bir hayranlık ve minnetle doluydu. En sonunda yaşama nedenini bulmuştu demek. Allah rızası için hanımefendi, Allah rızası için onu tutmayın. Yeryüzünde yapacağı işi bulmasını bilen insanlar öyle az ki. Arnika'nın elde edebileceği tek şey o geceyi de yanında geçirmesi oldu. Hem Gaston o gece getirdiği tarifede en elverişli treni sabah 8 treni olduğunu belirtmişti. O sabah bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Amedeo, Arnika'nın da Gaston'un da kendisi de birlikte gara gelmesine razı olmadı. Sağ elinde kartvizitin çivilenmiş olduğu kür rengi bir bez, valiz, solinde bir eski şemsiye, kolun üstünde yeşil ve boz damalı bir şal tutan, yakası kızıl bir atkıyla gizlenmiş, kara göz balığı gözlü tuhaf yolcuya kimsecikler veda bakışıyla bakamadı. Tren onu alıp Marsilya'ya doğru götürdü. 8. ayrımın sonu, sayfa 109.